edebiyat dünyamızdan. Habersiz. Çocuk uykusunda gülüyor. Yılların acı çığlığından habersiz. Elleriyle oynuyor karanlıklar sessiz sessiz. Ah bebem, rüzgar saçlı bebem. Bilsen insanların halini bir. Bu karanlıkta körelen ışık benimdir. Bu uzayıp giden yolda ağlayıp ağlayıp da aklımı sokmuşum girdabına yaşamanın. Çocuk uykusunda gülüyor, yılların acı çığlığından habersiz. Elleriyle oynuyor karanlıklar, sessiz sessiz. Stüdyomuzda şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Bugün Alaaddin Özdenören'i konuşacağız, evet. Ve Türk şiirinde durduğu yeri ele alacağız. Alaaddin Özdenören'in Habersiz şiiriyle başladık. Güzel bir şiir.
Güzel bir şiir. Alaaddin Özdenören'in ilk şiiri. 1958'de Hamle dergisinde çıkıyor. Bunu net olarak biliyorum. Çünkü Alaaddin Özdenören'le ilgili bir iki yazı yazdım ben. Şiirine de çalıştım. İki tane şiir kitabı var Alaaddin Özdenören'in. Birincisi Güneş Donanması, ikincisi Yalnızlık Gide Gide. Güneş Donanması Edebiyat Dergisi yayınlarından çıkıyor. 70'li yılların ortalarında. Bu Habersiz şiiri, böyle bir olay Türk şiirinde, Türk edebiyatında var mıdır bilmiyorum ama çok orijinal diyebileceğimiz bir özellik barındırıyor. Alaaddin Özdenören'in hayat hikayesini, sonradan yazdığı şiirleri bilen bir kişi bu şiirle ilk şiir olarak karşılaştığında bence ürperir veya şaşırır.
Hayat hikayesinde yaşanmış.
Şöyle bir
durum söz konusu.
Husus var. Evet. Dilek Hanım. Bir aşamadan sonra veya şöyle söyleyeyim size, şiir sanatıyla diğer sanatların arasında ciddi bir fark var. Şu anlamda bir fark var. Mesela normal şartlar altında edebiyatta hikaye, roman veya işte sinema, resim, müzik, hani sanatçı yaşantısını, tecrübesini eserine yansıtabilir. Bunda bir şey yok. Bunu şair de yapar.
Ressam da yapar.
Ressam da yapar.
Hikaye yazarı.
Müzik, evet. Müzik bile evet. Aynı şey. Fakat şiirin bir farkı var. Şiirde bazen önce yazarsınız, sonra yaşarsınız. Normal şartlar altında bu imkansız gibi bir şeydir. Ama artık size malum mu oluyordur veya erdiniz mi, yani bilemiyorum. Fakat adeta ileride başınıza gelecekleri bu şiirde yer yer veya zaman zaman olabilir. Bu şiir sanatının kendine özgü diğer sanatlardan farklılıklarından birisidir. Bu Habersiz şiirinde de böyle bir husus var bence. Çünkü burada çocuk uykusunda gülüyor. Yılların acı çığlığından habersiz ve karanlıklarla oynuyor sessiz sessiz diyor. Alaaddin Özdenören'in işte evlenmiş ve bir oğlu olmuştur. Oğlunun adı Kerem'dir. Kerem adını da nereden biliyoruz? İkinci kitabında Kerem'e Şiirler diye bir bölüm vardır. Kerem'in çantası, Kerem'in işte defteri, kalemi, silgisi anlamında şiirler vardır. Oğluna adanmış veya yazılmış şiirlerden oluşan bir bölüm vardır. Bir trafik kazasında mahalle arasında Kerem küçük 7-8 yaşlarında iken mahalle arasında oyun oynarken işte yoldan geçen bir araba çarpıyor ve Kerem ölüyor.
Evet.
Bu hiç kimsenin başına gelmesini istemediğimiz çok acı bir olay. Fakat bu olay Alaaddin Özdenören'i çok etkiliyor. O kadar etkiliyor ki ve acısını o kadar derinden yaşıyor ki acısını paylaşmaya, mesela insan acısını arkadaşlarıyla, annesiyle, babasıyla, ailesiyle paylaşır. İşte hayat bir şekilde devam eder. Fakat Alaaddin Özdenören için hayat adeta devam etmiyor bu ölüm olayından sonra. Ve acısını paylaşmak için içine hiç kimseyi almıyor. Yalnızlığını ve acısını o olaydan ölümüne kadar çok katı ve keskin bir şekilde yaşıyor. En başa döndüğümüzde, işte bu habersiz şiirine döndüğümüzde, adeta başına gelecekleri, bir de şiirin adı da Habersiz.
Evet.
Yani
hissetmiş.
Evet, bu gibi. Çocuk işte karanlıklar, yani yarın, gelecek, işte karanlık kelimesinden dolayı kötü bir şey olacak gibi şeyler çıkarsayabiliyoruz. Şiirin bu yönünü ortaya koyması açısından eşsiz bir örnek Alaaddin Özdenören'in bu şiiri.
Evet, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören'in ikiz kardeşi, evet. Değil mi? Kaç yılında dünyaya gelmiş?
Alaaddin Özdenören, evet, 1940 doğumlu, Maraşlı, Türk hikayesinin en büyük sanatçılarından birisi Rasim Özdenören, ikiz kardeşler. Yanılmıyorsam kendilerinden önce de kız ikizleri var, dört kardeşler. Kızlardan birisi uzun süre yaşayamıyor, bebekken ölüyor. Kızlar da ikiz doğuyor, oğlanlar da ikiz doğuyor. Ve ikizlerden büyük olan Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören'den galiba bir saat kadar önce doğuyor. Bu ikiz olayına binaen çok tatlı yaşantıları var. Böyle insanın imreneceği anlatımlar var ikisinin hatıralarında da. Mesela işte ikiz oldukları için her yere birlikte gidiyorlar. Her işi birlikte yapıyorlar. Okula kayıt oluyor, aynı sırada oturuyorlar. Diyelim kitap okuyorlar, aynı kitabı okuyorlar. Aynı kitabı nasıl okuyorlar? Mesela anlatımları aynen şu. İkimiz de duvara sırtımızı yaslamışızdır. Kitap, sayfanın biri benim dizimde, biri Alaaddin'in dizinde. Mesela siz okuyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bitiren diğerinin bitirmesini bekliyor. Yani bu şekilde kitap okunuyor. Her iş birlikte yapılıyor dedik. Bunu Alaaddin Özdenören ortaokul 2'de bozuyor. Ortaokul 2'de sınıfta kalıyor. İkizlerden tırnak içinde haşarı olan, yaramaz olan Alaaddin Özdenören, daha akıllı uslu ve efendi olan Rasim Özdenören. Alaaddin Özdenören 2'de kalıyor. Yanılmıyorsam lisede de 2 defa yıl kaybediyor. Lise 1'de ve lise 2'de veya 3'te ilkokul, ortaokul, lise, toplam 3 yıl kaybediyor.
Liseyi nerede okuyor? Hangi lise?
Liseyi şimdi Özdenören kardeşlerin çocuklukları babalarının memuriyetinden dolayı, babaları fen memuru deniliyor. Fakat fen memurunun ne iş yaptığını doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Bunun için bazı şehirlerde tayin sürgün olayı da var. Dolaşarak çeşitli şehirlerde tamamlıyorlar. Mesela ilkokula Maraş'ta başlıyor ikizler. Malatya, Tunceli, tekrar Maraş döngüsü var. Ortaokulu ve liseyi Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören Maraş'ta tamamlıyor. Hatta Alaaddin Özdenören liseyi son sınıfta tasdiknameyle uzaklaştırılıyor okuldan. Ama bu esnada Rasim Özdenören İstanbul'da hukuk fakültesine kaydolmuştur. İstanbul'da yaşamaya başlamıştır. Ailesi liseyi bitirmesi için onu kardeşinin yanına, Rasim Özdenören'in yanına İstanbul'a gönderiyor. Galiba liseyi de İstanbul'da tamamlıyor. Fakat üniversitede tersi oluyor. Şimdi 5-6 kişiden oluşan ve ileride birçok edebiyat dergisinin kadrosunu oluşturacak ve kendileri de dergi çıkaracak bir arkadaş grubu var Maraş'ta. Bunlar Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt ve daha sonradan kendilerine Akif İnan katılıyor. Bu beş kişi içlerinde mesela liseyi Alaaddin Özdenören 3 yıl gecikmeyle bitiriyor. Cahit Zarifoğlu da 3 yıl gecikmeyle bitiriyor. Tamamen bitiren bir tek Rasim Özdenören var. Fakat üniversiteyi felsefe mezunu Alaaddin Özdenören, üniversiteyi kesintisiz bitiren içlerinde tek kişi Alaaddin Özdenören. Bu sefer diğerleri üniversitede
kalarak eğitimlerini
2 katı, 3 katı okul 4 yıllıksa diyelim ki 7 yılda, 8 yılda bitiriyor. Bazısı 10 yılda bitiriyor. Alaaddin Özdenören durumu üniversitede telafi ediyor. Daha sonra da öğretmenlik yapıyor. O da birçok şehirlerde, liselerde öğretmenlik yapıyor. İşte emekliliğinden sonra da Balıkesir'e yerleşiyor. Hatta Balıkesir'e yerleşmesi eleştiriliyor. Rasim Özdenören mesela niçin gitti Balıkesir'e yerleşti diye kızıyor kardeşine. Çünkü hiç tanıdığı kimse yoktur. Aklının ucundan geçmeyen bir şehirdir. Hani kendi arkadaş grubunun içerisinden veya muhitinden çıkıp hiç bilmediği bir şehre adeta yalnız kalmak, yalnızlığını yaşamak istercesine oradan ev alıp oraya yerleşiyor. Tabii ki mesela çocuğun ölümü, Kerem'in ölümü Alaaddin Özdenören'in hayatında önemli değişikliklere yol açıyor. Mesela işte eşinden ayrılıyor. Daha sonra yeni bir evlilik yapıyor. Yani o olay artık iflah olmaz diyebileceğimiz bir şekilde tanımlayabileceğimiz bir durum, yara, çözülemez bir mesele haline dönüşüyor. Arkadaş grubu içerisinde de zaten kendi içinde de yalnızdır. Bunu Balıkesir'e gitmekle adeta somutlaştırıyor.
Evet. Bir şiirini daha paylaşalım
mı? Tabii ki.
Kayalardan akan, nice bin ağıtlar akıtsam yüzünden, gece kuşları, yağmur kalabalıkları geçiyorken, sen, savaşan kanatlarını yorgun düşüren ırmak, hiçbir çakıl taşının katlanamadı. Gözlerinden acımayı kaldırdığın günden beri o çocuğu, gülmelerinde sürekli bir akrep sancısı taşıyorsun. Geçilmez bir dalın düşen aynasından, sen beni öldükten sonra mı arayacaksın? Ay beneklim, böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı bizim yalnızlığımız? Sen kuytularda boy vermiş çiçek, böyle mi olacaktı? Bir bilsen arkadaşımın çektiği ağrılardan geçerdin. Ve anlardın susuzluğunu bu kentin. Acısını çıkarırdın kimsesizliğin. Gözlerime düşen yağmur damlalarının hangi kayalardan aktığını anlardın.
Alaaddin Özdenören, mesela bu okuduğunuz şiir de öyle. Hangi şiirini okusak, insanın içine işleyen bir yalnızlık, acı, üzüntü vardır.
Mesela, bir içe dönüş dediğiniz
evet, yani değil kayalardan,
mi? Liriktir galiba.
Tabii lirik. Kayalardan akan diyor. Yani şimdi kaya hani taş, soğuk, içine hiçbir şey nüfuz etmez. Ama işte diyelim ki gözyaşını düşünelim. Oradan bir yağmur suyunun incecik iplik gibi aktığını düşünerek. Yani bu kadar sert bir şekilde yaşanan bir yalnızlık var Alaaddin Özdenören'in şiirinde. Zaten az yazmıştır. Şiiri bazında en temel sorun az yazmasıdır. Fakat olgun, ustalaşmış, şiiri bilen bir şair olarak şiire başlamış bir şairdir.
Peki ikinci yeni ile tanışması nasıl olmuştur? İkinci yeni diyebilir miyiz?
İkinci yeni diyemeyiz.
Fakat, çünkü divan da var galiba değil mi?
Evet.
İşin içerisinde divan edebiyat, divan şiirleri de
Özdenören,
var.
Alaaddin Özdenören şimdi Cahit Zarifoğlu ikinci yeni ile gelen şiirin en büyük ustalarından birisi. 60'lı yıllarda Cahit Zarifoğlu'yla yakın arkadaş. Ama onun yazdığı şiirle Özden Ören'in yazdığı şiir arasında çok fark var. Hatta Alaaddin Özden Ören hatıralarında bir yerde hayatta kıskandığım tek şair Cahit'ti diyor Zarifoğlu için. Evet. Bir ara onun gibi yazmaya da çalıştım ama beceremedim diyor. Ondan sonra bıraktım kendi bildiğim tarzda kendi üslubumu elde etmek için çalıştım.
Cemal Süreyya'dan etkilenmiş midir?
İkinci Yeni'nin hepsinden etkilenmiştir diyebiliriz ama şiiri itibariyle ikinci yeni değil. Niçin? Şiirindeki en önemli usta Necip Fazıl. Çünkü Necip Fazıl hece şiiri ve ikinci yeni, hatta garip öncesi, klasik hece, modern hece diyebileceğimiz olayın içerisinde. Alaaddin Özdenören'in ikinci yeni bağlantısını şöyle kurabiliriz. Siz diyelim ki 50'li yıllarda veya 60'lı yıllarda şiirle uğraşıyorsunuz. Türk şiirinde ikinci yeninin getirdiği teknik anlamda birçok imkan var. Siz bu imkanları kendi şiirinizin lehine kullanıyorsunuz. Ama tipik ikinci yeni şiiri yazmıyorsunuz. Tipik ikinci yeni şiiri biraz şöyle bir şeydir. Mesela bilinç akışı tekniği vardır ikinci yenide. Alaaddin Özdenören'in şiirinde bilinç akışı tekniği yoktur. Mesela bir konuyu, kelimeyi, sesi yakalarsınız. Onu açarak gidersiniz ikinci yeniyle gelen şiirde. Ama klasik şiirimizde hani belirli bir konu, işte giriş, gelişme, sonuç kompozisyonu diyebileceğimiz bir bütünlük içerisinde anlatılır. Alaaddin Özdenören'in şiiri buna daha yakındır. Ama modern hece diyelim, ikinci yeni prizmasından yansıtılıyor. Alaaddin Özdenören'in şiirini elde ediyoruz. Onun evet. Şiirini böyle tanımlayabiliriz. Fakat kök itibariyle, bağlı kaldığı husus itibariyle modern hece diyebiliriz. Ama Alaaddin Özdenören'in şiiri serbest vezinle yazılmış bir şiirdir. Evet. Bildiğimiz tipik kafiyeli hece şiiri yoktur. Ama temelde mesela Ziya Osman Sabah, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhit Dranas gibi Necip Fazıl'dan sonra modern hece verimini esas alan sanatçılarla birlikte düşünmek şiir açısından, şiirin anlama kavrama açısından daha mantıklıdır.
O zaman Cemal Süreyya'nın etkisi altında kaldı diyebilir miyiz? Yani bu
Cemal Süreyya ile şöyle bir ilişkisi var Alaaddin Özdenören'in. Mesela lise yıllarında Cemal Süreyya'yı, Edip Cansever'i, Sezai Karakoç'u, yani bunları okuyarak şiir veya edebiyat bilgisi, görgüsü, kültürü edinmişlerdir. Hatta Cemal Süreyya'nın 58'de çıkıyor yanılmıyorsam ilk kitabı Üvercinka. Onunla ilgili ilk yazıyı Alaaddin Özdenören yazmıştır ve bir lise öğrencisiyken yazmıştır. Yani lise öğrencisiyken yazmıştırın anlamı şu: siz Maraş'ta yaşıyorsunuz. Kitabınız işte Ankara veya İstanbul'da çıkıyor, yayınlanıyor. Bu kitabın Maraş'a gelmesine normal şartlar altında imkan yok. Bugün bile böyle bir imkan yok internet olmasa. Hele o günü düşündüğümüzde mesela diyelim birçok yere muhakkak gazeteler bir gün iki gün sonra gidiyordur. Hani yeni çıkan, bir de ikinci yeni 50'li yıllarda eleştirilen bir akımdır. Hani buradan bir şairin çıkardığı bir kitabın Maraş'a gitmesi, daha sonra oradan bu kitap hakkında bir yazı yazılıp oradaki gazetelerden birisinde yayınlanması, Cemal Süreyya'nın bundan haberdar olması, bu yani harika bir olaydır. Yıllar sonra İstanbul'da Sezai Karakoç'la otururlarken yanlarına Cemal Süreyya geliyor. Biliyorsunuz Sezai Karakoç'la Cemal Süreyya yakın arkadaştır. Üniversiteden sıra arkadaşlarıdır. Aralarında ideolojik, dünya görüşü anlamında bir farklılık vardır. Fakat hayatları boyunca arkadaşlıkları hiç kesintiye uğramamıştır. Ve Türk şiirinde veya edebiyatında böylesi arkadaşlıklar da çok azdır. Cemal Süreyya her zamanki ziyaretlerinden birisini yapmıştır Karakoç'a. Ve o esnada orada Alaaddin Özdenören de vardır. Tanıştırıldıktan sonra da Alaaddin Özdenören'e mesela şunu söylüyor Cemal Süreyya: siz benim ilk eleştirmenimsiniz diyor. Alaaddin Özdenören'in yazdığı yazıdan haberi var. Yazdığı yazının başlığı ya başka güzel ya değişik güzel gibi bir başlığı var. Hani ikinci yeniyi biliyor, bu şiiri izliyor, okuyor, eleştiriyor, yorumluyor. Fakat tipik ikinci yeni şiiri veya şairi diyemeyiz. Evet. Alaaddin Özdenören için.
Yani mesela Alaaddin Özdenören divan şiiri savunma istemez başlıklı bir yazısı var.
Evet.
Değil mi?
Yani klasik şiire bağlı diyebiliriz. Fakat klasik şiire klasikle bağlı değil. Modern versiyonuyla bağlı. Mesela kafiyeyi çok kullanıyor ama mısra içinde kullanıyor. Ses tekrar yapıyor. Mısra sonunda değil de mesela mısra içinde kullanıyor. Veya hecedeki gibi diyelim işte çocuk, ölüm. Hani bu duyguyu anlatan bir şiir diyebiliyorsunuz.
Şimdi şöyle yapalım. Bir şiirini daha paylaşalım. Burada farklı bir şiir tarzı var. Onu size sorun.
Tabii ki.
Gök duvarları. Kalbim gök duvarlarına resmini çizer. Gözlerin düşlerimde gezer. Akar içime içime. Ne olursun biraz gül. Gözlerinde o ıslak gül. Baktıkça ben hep büyür. Açar içime içime. Önümde devinen şehir, saçlarından akan nehir. Rüzgarlar içre zehir, ağır içime içime. Geçtikçe sulardan yüzün, incecik dal olur hüzün. Şarkıları yeryüzünün, dolar içime içime. Yavrucuğum, feryadım var, yağıyor ellerime kar. Mezarcığından ışıklar doğar içime içime. Sarar kollarım yerleri, ay taşırır geceleri. Senin yokluğundan beri yağar içime içime. Pusuda mı bencileyin, her şeycikler geceleyin. Ben nasıl derinlerdeyim ki yıldızlar gökyüzünden yağar içime içime. Evet, Gök Duvarları şiirinde mesela, Alaaddin Özdenören.
Siz şiir okurken ben adeta ilk defa duyuyormuşçasına dinledim. Mesela bir ses olayını fark ediyorum. Kafiyeyi fark ediyorum. Evet. Çizer, gezer veya işte her mısra sonunda tekrarlanan leitmotif gibi içime içime. Bu kafiyeyi modern şiirin, yani 50'li yıllarda gelen ikinci yeninin imkanlarıyla modernize etme diyebileceğimiz bir şey. Ama sesi esas alıyor örneğin. Evet. Bir konu bütünlüğü var şiirin başından sonuna takip edebileceğimiz. Fakat modern şiirde mesela konu bütünlüğünü kolayca çıkaramazsınız. Birbirine zıt, çelişik, birçok girift bir yapı çıkar ortaya. Fakat burada son derece sade, duru bir akış, anlatım söz konusu. Hece kafiye var mı yok mu diye sorsak okuduğunuz şiire. Evet. Var deriz. Yani böyle işte gezer, çizer. Şimdi tam
var aslında.
Evet,
yani,
hatırlayamayacağım.
Şimdi
böyle
gezer, büyür,
tekrarlar
içime,
var.
Içime,
çünkü
diye, evet.
Kök itibariyle klasik şiire bağlı. Klasik şiir 3 aşağı 5 yukarı sesle yazılır. Dilek Hanım. Yani sesi kulağa esas alır, sesle yazılır ve sesi takip edebilirsiniz. Bu şiirde de takip edebileceğimiz bir ses var. Şimdi programımızın sonuna yaklaşıyoruz dediniz. Alaaddin Özdenören'in bence en güzel, insana sıcak ve samimi gelen yönlerinden birisi de onunla ilgili olarak anlatılan anekdotlardır. Alaaddin Özdenören Kerem'in ölümünden sonra çok dalgınlaşmıştır mesela. Size iki tane anekdot anlatmak, evet, istiyorum. Şimdi bir gazetede çalışıyor. Yanılmıyorsam Milli Gazete'nin Ankara şubesinde çalışıyor. İşte gazeteye yazısını teslim ediyor. Gazeteden çıkıyor. Ankara'da Maltepe semti işte Kızılay'a açılan bir caddedir.
Evet.
Değil mi? Yani Maltepe'nin ortalarında bir yerde bu. Kızılay'a doğru gidiyor. Orada bir arkadaşıyla buluşacak. Arkadaşıyla diyelim ki yürü mesafesi 10 dakika sonra buluşacak. O saatte sözleşmişlerdir. Kızılay'a doğru yürürken yolda sigara yakması icap ediyor. Rüzgar var. Bir türlü yakamıyor. Sırtını dönüyor. Hani Tandoğan'a doğru dönüyor. Sigarasını yakıyor. Ve yürümeye devam ediyor.
Yani
yani Tandoğan'a doğru gidiyor. Diyelim ki şeye varıyor.
Yere değil.
Bu beş evlere falan geliyor. Sonra buralar yok. Diyor ki ya bu kadar uzun sürmeyecekti. Böyle işte 7-8 dakikalık yol. Ben yürüyorum Kızılay'a gelmedim hala. İşte etrafına bakınıyor sağa sol. 5 evlerde. Geri dönüp tekrar yürüyor. Yani bu kadar
dalgın, yalnız ve düşünceli.
Yalnız evet. Ve içindeki acıyı insanlarla istese de paylaşamayan bir insan. O acısıyla ölmüştür zaten. Bunun kadar yani insanı hem üzen hem de gülümseten bir anekdot daha var. En yakın, hayattaki en yakın arkadaşı belki Akif İnan'dır. Akif İnan kendisinden yaşça da büyüktür. Abi diye hitap eder Akif İnan'a. Bir gün İstanbul'a gideceklerdir akşam. Epey vardır otobüsün hareket saatine. Abi biz de bir çorba içelim der. Bu Milli Kütüphane'ye yakın işte Emek veya Bahçeli Evler orada bir yerde oturuyor. Akif İnan tamam der. İşte 5 evlerden eve doğru yola çıkarlar. Fakat evini bulamıyor. 3-4 saat kendi evini arıyor.
Böylece İstanbul yolculuğu da
yok,
bayağı bir...
daha şey o var İstanbul, İstanbul'a hareket... Yani evet. Evini bulamıyor. İşte evini bulup kapıya geldiklerinde Akif İnan diyor ki... Alaaddin sen bu evde ne kadar süredir oturuyorsun? Abi 3-4 yıldır oturuyorum diyor. Akif İnan... Pes doğrusu diyor. Başka bir şey söylemiyor. Ama Alaaddin Özdenören'in durumunu bildiği için hani yani başkası olsa belki kızar, oflar, puflar öyle işler yapmıyor. Yani sadece pes doğrusu diyor. Evet. Fakat bu bilerek, isteyerek yapılmış bir hareket değil. Gerçekten böyle.
Çok derin düşünen ve duygularını çok derin yaşayan evet. Bir şair o zaman. Öyle söyleyebiliriz evet. Alaaddin Özdenören için. Efendim çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için.
Ben teşekkür
Edebiyat
ederim.
Dünyamızdan programında bu hafta şair Alaaddin Özdenören'i konuştuk. Ama sadece şair değil de eğitimciydi aynı zamanda.
Tabii ki.
Yazardı. Tekrar teşekkür ederiz. Şair
ben
yazar Osman
ederim.
Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Burak Hararoğlu ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya yine bizler burada olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Edebiyat dünyamızdan.